İrfan Meclisi. Programı hazırlayanlar Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu, Profesör Doktor Vahit Göktaş.
Efendim bu programda muhterem hocamız Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu hocamız bize ölmeden evvel ölmeyi bilmenin hakikatini ve tasavvufun bazı hakikatlerini anlatıyorlar. Ben sözü fazla uzatmadan hemen hocamıza dönmek istiyorum. Muhterem hocam, İblis önceleri hak katında yüksek bir mevki sahibiydi. Ancak kibrinin neticesi olarak Cenab-ı Hakk'ın emrinin kudret, azamet ve haşmetini göremeyip kendisinin Hazreti Adem'den üstün olduğu iddiasına kalkıştı. Ve kendisinde bir varlık ve şeref vehmetti. Daha önceki programlarımızda da bu enaniyet, ego, kişinin kendinde varlık görmesiyle alakalı bilgiler vermiştiniz. Ve İblis Rabbinin emrine muhalefet etti. Ve neticede kibir ve inadının zebun olarak ebediyen perişan oldu. Yani kişinin Cenab-ı Hakk'ın emrine muhalefet etmesi ve kendinde bir varlık görmesi arasındaki irtibat da başlayabiliriz dilerseniz hocam. Yani bunu nasıl anlamak gerekiyor? Buyurun efendim.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ve bihi nesta'in. Evet, İblis Yunus Emre'nin bir şiirinde olduğunu zan ediyorum. 104 kitabı bilirdi diyor.
İşte, bilgili birisi yani.
Alim birisi. Aslında meleklere hocalık yapacak kadar melekleri geçmiş. Bizim kitaplarımızda bu hale gelmesi İblis'in bu hale gelmesinin arka planda şu vardır diyorlar. Allah'a çok teşekkür etmiş.
Şükrü çok.
Çok.
Evet.
Kur'an-ı Kerim'de le'in şekertum le'ezidennekum. Halinize razı olur, tebessüm eder, teşekkür ederseniz artırırım diyor.
Evet.
Beğenmedim, iş yok, hayat yok, eleştirirseniz azaltırım. Maddi artma bile olsa huzur kaybolur. Zenginlerin hiçbirinde huzuru yok. Niye? Zengin halbuki şükürsüz, huzur yok.
Huzur yok.
Huzur olması için şükür etmesi lazım. Ne diyecek? Ya Rabbi bana bak, ben fabrikatörüm. İşte ben buzdolabı üretirim. Ben efendim söyleyeyim çamaşır makinesi üretirim. Ben halı üretiyorum. Artık ne üretiyorsa. Şu bu vesaire.
Evet.
Diliyle bunu söylüyor. Teşekkür ediyor. Ama ürettiklerinden fakirlere de zekat olarak 1/40 verirse o zaman şükür oluyor.
Evet.
Sırf dille kuru kuruya seni sevdim bir şey ifade etmiyor. Yani maddi bir şey de bekliyor Cenab-ı Allah. Madem bana teşekkür ediyorsun, o zaman malının bir kısmını git fakirle paylaş. لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Sevdiğiniz şeyleri başkalarıyla, fakirlerle paylaşmazsanız iyi olamazsınız diyor.
Evet.
İşte şükür deyince arka planda kavli ve ameli.
Biz problemlerimizi paylaşıyoruz ama yani iyi tarafını paylaşmıyoruz. Sevdiklerimizi paylaşmıyoruz maalesef hocam.
İşte evet. Şeytanın böyle yükselmesinin arka planı Allah'a çok şükür etmiş. Şükür ettikçe de Allah vermiş. Demek ki şükür ederseniz şeytan bile olsa Allahü Teala kozmik bir oyun bu Mevlana Hazretleri'nin anlattığı gibi.
Evet.
Allah verir mi? Verir.
Verir.
Şükredeceksiniz. İlle şükür. Ve şükrün arka planında hemen paylaşma vardır. Verilen nimeti paylaşma.
Evet.
Verilen hale razı olma. İsyan etmeme. Fakirlik var. İsyan etmeyeceksin. Ama zengin olmanın yollarını arayacaksın.
Evet.
O da tabii meşru bir şekilde, gayri meşru bir şekilde değil.
Evet.
İşte İblis bir öğretmen. Yani öğretmenlik yapan birisi. bulunduğu alan itibariyle iblis ateşten yaratıldığı için kâne minel cinni, cin taifesindendi, ateştendi, nardı. Melekler nurdandı. Nur nardan üstün ama nar nurun üstüne çıktı. Çıkabiliyormuş demek ki. Biz de insanoğlu olarak topraktan yaratıldık. En aşağı seviyedeyiz. Melekleri açtık mı? Evet açtık.
Evet.
Yani nur üstün bir kategori ve piramitte, hiyerarşide en üstte nur vardır. Topraktan yaratılan biz insan halife olabilirsek, Allah'a isyan etmezsek o en üst kategorinin üzerine çıkabiliyoruz. Cinler de çıkmış işte.
Evet.
Ateşten yaratılmış olan iblis nar kategorisinde, ateş kategorisinde ama ışık kategorisinin üstüne çıkmış. Biri ateşten, biri ışıktan. Cennette melekler ışıktan yaratıldı. Cinler de ateşten yaratıldı.
Ateşten yaratıldı.
Nurdan ve nardan yaratıldı. Ve üst katman oluşuma çıkan iblis öğretmenlik yaptı. 104 kitabın manasını biliyordu. Öğretmendi. Ama illa iblis eba ve stekbera ve kâne minel kafirin. Allah secde et dedi. Melekler secde etti. Ama iblis yüz çevirdi. Yani dudağını büktü, yüzünü büktü. Kendi kendine gurura kapıldı. Kibirlendi. Bir megalomanya psikolojisi yaşadı. Ben etmeyeceğim dedi. Ene hayrun minhu. Halakteni min narin ve halaktehu min tin. Beni ateşten yarattın dedi. Onu da topraktan yarattın. Ene hayrun minhu. Ben ondan daha hayırlıyım dedi. Çok hayırlı olan, az hayırlı olana boyun bükemez, secde edemez. Ama melekler cinlerden daha üstün bir yaratılışta olmalarına rağmen fesecedu kulluhum. Hepsi Hazreti Adem'e secde etti.
Evet.
Ve şeytan kaçındı. Halbuki Cenab-ı Hakk'ın verdiği bu emrin kudretini göremedi. Büyüklüğünü, azametini, haşmetini göremedi. Ve ben dedi Hazreti Adem'den üstünüm dedi. Üstün olduğunu iddia etti. Kendisinde varlık gördü. Şeref gördü, izzet, üstünlük gördü.
Evet.
Ki üstünlük böyle kibir. Men tevada rafa'ahullah. Kim alçak gönüllü olur ve kibir ve büyüklenme taslamaz ise Allah onu yükseltir. Hadis-i şerif. Men tevada rafa'ahullah. Ama kim de tam tersine böyle büyüklenirse Allah da onu yerin dibine geçirir. Maddi olabilir bu, manevi olabilir. Adam zengin mesela, bakıyorsun trilyoner, imreniyorsun. Benim de böyle bir malım olsa, ben de böyle bir zengin olsam, zenginlik sıralamasında Türkiye'de ilk 100 zengin arasında 99. olsam bile razıyım desem bile, ki zengin olsan,
evet.
Eğer o zenginliğin şükrünü yerine getiremiyorsan, korumalarla, muhafızlarla, kafeslerin içerisinde toplum dışı bir hayat yaşıyorsun. Ve bir gidip de Kızılay'da yürüyüp de sade vatandaş gibi bir simit dükkanına girip de simit alıp yanında peynirle beraber çay içmek zevkinden mahrum kalıyorsun.
Evet, pek çok zevkten mahrum kalıyor.
Gıptayla bakıyor. Hani ben böyle zenginliği ben ne yapayım?
Evet.
Bir de zenginler gettolaşıyorlar. Kendilerine ait özel binalar, özel semtler inşa ediliyor. Fakirlerin satın aldığı apartmanlar, apartman daireleri 250-300'den dolaşırken onlarınki 1,5'tan falan başlıyor. O fakirler onların yanına bile yaklaşamıyor falan. Bir de hiç evi olmayanlar var. Onlar da bir kategoriye sokamıyor zaten. Yazık.
Aslında fakirlerin tattığı pek çok zevkten mahrum kalmış oluyor yani.
Öyle tabii.
Evet.
Yani Mevlana Hazretleri de bu varmış Mevlana'da.
Evet.
Ben diyor Şemseddin Tebrizi ile karşılaşmadan önce Konya'nın merkezini bilirdim diyor. Arkadaki fakir semtleri bilmezdim diyor. Varoşları, gecekonduları, fakirlerin, miskinlerin yaşadığı, yokluk çeken insanların bulunduğu semtleri ve onları tanımazdım diyor. Ne zaman Şems-i Tebrizi'yi tanıdım? Konya'nın arka sokaklarını tanımaya başladım ben diyor. Fakirleri, gecekonduları tanımaya başladım. O belirli bir statü sosyal statü içerisinde lüks semtlerde yaşayanların kaç tanesi Çin bağların arkasındaki Mamak'ın uzaklarındaki falan semtin uzaklarındaki Gecekondu semtlerinde elektriksizlik evlerde bir ekmek yeniyor bir de çay içiliyor. Öyle evler var. Oraları hiç bilen, hiç gören var mı? Giden var mı? Adını duyuyor. Bir de televizyondan görüyor. Sinema gibi geliyor ona. İmajinatif geliyor. Yokmuş algısıyla şuur altı ona biçimlendirerek böyle hayal ürünüymüş bakıyor. Hayatı okuyamıyor.
Evet.
İşte şeytanı megalomanya yapan bilgisiydi. Bilgili. Bilgi her insanda kibir meydana getirir. Çok mesela
evet.
Ben akademisyen olduğum için akademisyen psikolojisinde bilen bir insanım.
Evet.
Yarım asırlık bir akademisyen. Şimdi bakıyorsunuz böyle tasavvufi terbiyeden geçmemiş. Bakıyorsunuz üst düzeyden Muhyiddin Arabi okuyor. Üst düzeyden Yunus Emre felsefesi okuyor. Üst düzeyden Hacı Bektaş Veli Hazretleri'ni okuyor. Üst düzeyden. Ama onun altında kendisinde ibadet yok. Riyazet yok. Mücahede yok. Muhasebe yok. İnisiyasyon geçirmek, sevrisülük geçirmek diye bir yapı yok. Evet. Fikir bazında en son noktalara ulaşmış. Ama hayatında göremiyorsun. Böyle bir şey yok. Bu gibi insanların hemen hemen tamamında ben fakir görebildiğim şu. Hepsinde kibir var.
Yani fikrini alıyor, halini alamıyor hocam.
Halini alamıyor.
Evet, maalesef.
Bunu sen de görüyorsun. Sen akademisyensin.
Evet.
Üst düzey, en son noktaya ulaşmış. Bakıyorsun Muhyiddin Arabi diyor, benden daha iyi biliyor. Hayatını ona vakfetmiş. Ama Muhyiddin Arabi Mukattam Dağı'na çıktı, 60 gün aç kaldı. O hal var mı sende? O hal yok. Muhyiddin Arabi'ye şato hediye edildi. O şatonun içindeki eşyaları fakirlere bir ay içerisinde, 6 ay içerisinde dağıttı. En son gelen fakire de hiçbir şey bulamadığı için şatonun kendisini sadaka olarak verdi. Bunu yapabilecek güçte misin sen?
Yok.
O hal yok sende. Hangi kendisi çalışmış da Muhyiddin Arabi gibi o kadar hayatın çilesini, riyazet çilesini, mücahede çilesini, o sevrisülük çilesini çekmiş de o fikirle ulaşmış edası içinde benim karşıma çıkıyor. Bu da çok tuhaf oluyor. Ve bu şekilde pek çok tutasavvuf diyoruz. Yani uyduruk tasavvuf erbabı alabildiğine çok.
Çok maalesef.
İki kitap okuyor, ben biliyorum diyor. Hakikatini bilmiyor. Lafını biliyor, güzel anlatıyor. Hakikati nerede? Gece uykusuz mu kalıyorsun? Hazreti Peygamber gibi 2 saat secdelerde ümmeti diye ağlıyor musun? Her gün oruç tutuyor musun? Günde bir öğün yiyor musun? Bazen sadece suyla geçiştiriyor musun? İnsanlara hizmete koşuyor musun? Fakirin yanında mısın? Bunlar olmayınca tasavvuf olmaz ki. Bizim akademisyen kardeşlerimizin çoğu böyle mi? Böyle. Kendi fil dişi kulelerinde böyle yukarıdan obkürantist olarak bakıyorlar. Aşağı böyle bir karınca görüyormuş gibi bakıyorlar. Ve ilimlerinden bereket bulamıyorlar. Ve hepimizin akademisyen arkadaşlarının çoğunun kalbinde yani halim vaktim iyi. Şöhretim yerinde, kitap yazdım, talebelerim var, evim var, arsam var, villam var, şuyum var, buyum var. Ama bir içimde bir boşluk var diyor.
Evet.
Akademisyenlerin çoğunda var mı? Evet. İçinde, kalbinde hala bir boşluk var.
Boşluk var.
Yani. Bu izabında bir psikoloji profesörü de olabiliyor yani. İbretle de seyrediyoruz. Çünkü psikoloji profesörü olmak demek insanı kamil olmak anlamına gelmiyor. Satırda yazıldığıyla satırda yazılı şekliyle sadıra intikal ettiği şekil aynı şekil değildir. Birisi bir şekil, öbürü bir şekil. Yaşamak ateşten bir gömlek giymek gibi yaşamak. O gömleğe girmeden gömleğin tarifini yapıyor bana. Anladın mı? Boşuna anlatıyorsun. O gömleği sen giymemişsin. Ondan sonra bakıyorsunuz, aynı insanda faziletsizlikler görüyorsunuz. Alttakini eziyor, ona hakaret ediyor, kendini büyük görüyor, ağırdan alıyor. İnsanları küçük görüyor, eleştirileri artırıyor, ayağını kaydıracak bir takım varyasyonlara giriyor.
Evet.
İntihal yaptı diyor, peşine düşüyor, hafiyelik, doktorluk, polislik yapıyor, kötülük yapıyor, ekmeğiyle oynuyor. Hani sen insan psikolojisiyle uğraşan bir adamdın, bu haller ne? Dışarıdan bakan böyle bir ilimle uğraşan bir insan, olgun bir insan tipolojisi sergiler. olgun bir insan profili sergiler diyesin geliyor. Bunlar yok ortalıkta. Buna işte Evren Salonu programında Mike Tyson, Amerika'daki akademisyenlerin bu durumunu inceleyen böyle bir program yapmıştı. O programda bu konuştuğum konuda Amerikalı akademisyenlerin %85, %90 oranında körlük, alan körlüğü yaşadığını.
Alan körleşmesi, evet.
Yani bir konuya dalıyor, orada kayboluyor gidiyor. Ama hayat ondan ibaret değil ya. Hayatın bin bölümünde bir bölümünde uzman oldun sen. 999'unda haber yok. Olgun insan olamıyor.
Alan körleşmesi diyoruz değil mi?
Alan körleşmesi. Bu ne? Evet. Şu Mike Tyson, Evren Sonu'nun Star Talks programında geçen sene bir program, 2 saat, 2,5 saat onu izledim. Biz de böyleyiz. Bende bile var. Yani kendime dikkat etmeye çalışıyorum. Bende bile var yani. İşte demek ki bilgi ayrı, aksiyon ayrı. Amenu ayrı, amülü salihat ayrı. İnandım. İnandık deyince kurtulacağımızı zannediyorsunuz diyor. Yani böyle inandık. En yokuyla amenna ve humna yuftenun. Bir imtihana tabi tutulmadan, sıkıntılara uğramadan kuru kuruya inandım. Ama o inanmanın bedeli bir uygulama yok. Pratik yok. Teori var.
Evet.
İşte bilim adamlarının düştüğü en büyük handikap bu. Bu ilahiyatçı da olabilir bizim gibi. İlahiyatçı olmayan da olabilir. Olgunluk ayrı bir şey. Oğlum adam okudun, şey oldun da, makam sahibi oldun da adam olmadın diye bir söz var Türkçe.
Evet.
Yani vali oldun da oğlum adam olamadın diyor değil mi?
Evet maalesef.
Vali olmak kolay, adam olmak zor. Bakan olmak, müdür olmak, zengin olmak, bürokrat olmak, bir üst seviyeye geçmek, zengin olmak kolay. Zengin olmak kolay, zor değil.
Evet.
Adam olmak çok zor.
En zor şey adam olmak.
Mevlana işte Şems-i Tebrizi ile ilk defa buluştuğunda yaşı 40'ı bulmuş ya, 45 yaşlarında, olgun bir yaş. Neden sonra Şems-i Tebrizi ile tanıştıktan sonra neyin ne olduğunu o zaman anlıyor. Konya'da kendisi Burhanettin Muhakkık Tirmizi'den tasavvuf terbiyesi almış. Seyri sülükü çıkarmış. Murakayı muhabbete gelmiş. Fena makamların başlangıcı da var. Ama daha o fena makamları gerçekleşmemiş. O vaziyette bile Mevlana ham. Ne zaman Şems doğuyor dünyasına, güneş doğuyor. Ta Şam'dan geliyor. O arslan Konya'daki yavru arslanı büyütüyor. Büyük bir arslan haline getiriyor. Mana arslanı. Ve fakirleri keşfettim diyor Mevlana. Hep böyle zenginle, elitle yaşıyorum. Dünyayı zengin ve elitlerden zannediyorum ben diyor. Bir git bakalım fakirin arasında bir yaşa. Bu Almanya'da bir gazeteci vardı. Adı Helmut'tu. Türk kılığına giriyor.
Evet.
Ve Türk kılığıyla davranıyor. Türk aksanıyla Almanca konuşuyor Almanya'da. Başına o kadar hakaretler gelmiş ki. Başına gelen hakaretleri bir ay içerisinde durmadan günce tutuyor. Diary, günce, hatırat tutuyor. Bir günlük, günlük, günlük, 30 günlük. 30 günde yediği hakaret sayısı 500'ü bulmuş. Almanya'da Türk olmanın anlamı nedir?
Evet.
Orada yayınladı bunu ve ülke yeri yerinden oynadı. Hani adalet, sosyal demokratız. İşte
eşitlik
var, bizde hukuk var, insanımız bizim batı insanı aydınlanmış kafadır, işte aydınlık çağı insanlarıyız, batıyız, batılıyız. Altı bomboş çıktı.
Evet.
Türk olmanın anlamı Almanya'da dayak yemekmiş, başka bir şey değil. Bunu işte bundan 6-7 sene önce bir Helmut adında bir Alman gazeteci Türk kılığına girdi, yediği hakaretleri. Kanada'daydı. O Toronto'da biliyorsun gittik oraya gördük. Bir dilenci kılığına giriyor. Oturuyor caddelerde dileniyor gazeteci. Şöyle bir ay dileniyor.
Evet.
Başına neler geçiyor? Onları görüyor. Ve dilencinin hayatını yaşadığı zaman, o hayata indiği zaman kendi Kanada insanının ne kadar acımasız olduğunu görüyor. Halbuki dışarıdan medeni insan, acıyan insan, merhametli. O merhametli gördüğüm Batı dünyası 1 milyon insan Suriye'de öldü. Hiç acıyan var mı?
Yok hocam.
Yok.
Maalesef.
İdam ediliyor bir yerlerde. En ufak bir şey olunca, bizde olursa ayağa kalkıyorlar. İdamlar gerçekleşiyor Mısır'da. Batı dünyası hiç de çıkarmıyor. Hiç itiraz yok. Şey, çifte standart. Bu mu modern insan? Bu mu medeni insan yani? Bu mu oluyor yani? Örnek aldığımız insanların hali bu. Okumak ayrı bir şey. Yaşamak ayrı bir şey. Teori ayrı bir şey. Pratik ayrı bir şey. Amenu. Arkasından amülü salihat geliyor. Salih amelle beraber inanırsanız kurtulursunuz. Hayırlı, işe yarar, topluma ve kendinize yarar, güzel işlerle beraber inanırsanız kurtulursunuz. Kuru kuruya inanırsak kurtulamazsınız diyor Rum suresi ayet işte şeyde
evet.
Ne suresiydi unuttum. Rum suresi herhalde.
Rum suresi. Evet.
Onu iki numaralı.
Evet.
Ehasiben nasu en yutraku en yekulu amennâ ve hum lâ yuftanûn. Ayet bu. Kuru kuruya inandık. İyi ama fakire yardım etmiyorsun. Kuru kuruya inandın ama bir fazilet göremiyorum. İnsanlığa hizmet göremiyorum. Ahlakın bozuk. Faydasını göremeyeceksin diyor.
Bu. Evet. Allah razı olsun hocam. Kıymetli dinleyenler, programımızın birinci bölümünün sonuna geldik. İkinci bölümde tekrar birlikte olacağız inşallah. Efendim şimdi kısa bir ara.
Gülme sakın sen ana, iyi değildir sana. Kişi neye gülerse başa gele yan olur. Ah bu aşkın seni, aman aman aman, bu aşkın seni her kime uğrar ise dün uykusun aşık olsa, aşk deryasına dalsa, ol deryanın dibinde gevher bulan olur. Seyfullah sözünde mestir, Seyfullah sözünde mestir, şeyhinden aldı destir, yarinden aldı destir, divane ra kalem istir, divane ra kalem kalem istir, ne söylese kınar olmaz, ne söylese kınar olmaz. Salatullah selamullah, salatullah selamullah, aleyke ya Resulallah, aleyke ya Habiballah.
Kıymetli dinleyenler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Garipler Kervanı'nda ikinci bölümde tekrar birlikteyiz. Muhterem hocamız Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu hocamız bize tasavvufi hakikatlerden ve ölümle alakalı bilgiler veriyordu. Muhterem hocam, Karun'la alakalı İslam tarihi kitaplarında da çok şeylerden bahsedilir. Önceleri salih bir zat olduğundan bahsedilir. Tevrat'ı Hazreti Musa'dan sonra en iyi tefsir eden kişinin olduğunu ifade ederler. Yani alim birisi ve salih birisi. Ve Hazreti Musa'nın duası bereketiyle ve kendisine simya ilmi de bahşedilmiş birisi Karun. Fakat sonraları nefsinin ve şeytanın desteklerine kapılarak kalbi dünyaya meylediyor ve hazinelerin anahtarlarını güçlü kuvvetli bir topluluk zor taşıyacak derecedeydi. Buna aldanarak şımarıkça bir zenginin girdamında boğuluyor Karun. Bir de Karun psikolojisi var. Yani bunu nasıl anlamak gerekiyor? Salih bir zat, alim bir zat, fazilet ehli bir zat ama parayla imtihan olununca, yani mal mülk önüne serilince işte Karun oluyor. Buyurun hocam.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve bihi nestaîn. Evet. Karun Kur'an-ı Kerim'de adı geçen bir zat.
Evet.
Buna Salihli civarında bir yer gösterdiler. Sart harabeleri mi? Öyleymiş galiba. İmparator Krezus diyorlar.
Evet.
Uydudan Amerikalılar o Krezus'un hazineleri toprağın altına girmiş. Bilim Teknik Mecmuası'nda 1997 senelerinde, daha 21 sene önce okuduğum bir makale şu anda hayal meyal aklıma geldi. Yani hazineler uzaydan gözükebiliyor. Işık spektrumuyla, uydularla görebiliyorlar. Hazine var.
Karun hazineleri.
Tabii gözüküyor. Evet. Yani Krezus, İmparator Krezus deniliyor.
Evet.
Acaba o Krezus mu Harun, Karun olmuş oluyor diye düşünüyorlar.
Evet.
Yeri belli oldu, yeri belli olduğu halde çıkmayacak bir yerdeymiş. Fekasefna bihi ve bidarihi. Kendisini de yerin dibine batırdı. Karun'un o hazineler, hazinelerle dolu olan sarayın da yerin dibine batırdık. Kurtarmak istedikçe, çıkarmak istedikçe daha da çok batıyormuş. kurtarılması mümkün değil. Onun o yolculuğu ta dünyanın merkezine kadar gidebilir diyorlar. Evet. Çıkar mümkün değil.
Mümkün değil.
Allah batırdı. Allah'ın batırdığını kul çıkaramaz.
Çıkaramaz.
Amerikalılar işte o Kirezus'un o Salihli yakınlarında sert harabeleri meşhur. İşte o çok zengin bir kral. Yerin dibine batmış. Şu onun bir hazineleri gözüküyor. Nasıl? Epi bir şey var.
Evet.
Çıkaramıyorlar. Halbuki kapitalist ülkeler denizin dibinde 100 metre derinlikte bir kuruş olduğunu görseler ölümü dahi tehlikeye atarak hayatlarını bile tehlikeye atarak inip dalar o bir kuruşu çıkarırlar. Bu zinete sahip bir yabancı
maden
ülke
var, hemen tabii, madenin olduğu yere
hemen oraya çöküyorlar.
Çökebiliyor yani.
Yok çıkaramadılar.
Evet.
Ve çıkarabileceğine dair de bir rapor da yok. Mümkün değil. Onun gerekçeleri var anlatıyorlar. O makalede öyle hatırlıyorum.
Evet.
Şimdi bu fakirken böyle dinini kuvvetli yaşıyor. Böyle basit bir memur büyüyor, genel müdür oluyor. Memurken ki haline bakıyorsun, genel müdür olduğu zamanki haline bakıyorsun. Arada fark var. Arada fark varsa o başkalaşmış demek.
Değişiyor yani insan.
Başkalaşmış demek kendini ötekileştirmiş demektir. Ötekileştirmiş olması da bir tür şizofreniye başlangıcı diye olabilir mi acaba düşünüyorum ben. İki kişilikli veyahut da altı kişilikli olabilir diye sosyal. Sekiz kişilikli insan da olabilir. Acaba hangi kişiliğiyle görüşüyorum ben şu anda bir insanın gibi bir portreyle karşı karşıya kalabilir miyim? Evet kalabilirim.
Evet.
Varlıkta nasıldı? Yoklukta nasıl? Yoklukta nasıldı? Varlıkta nasıl? Her iki halde de şekli değişmiyorsa bu insan tevhid ehli bir insandır. Kendini bütünlemiş bir insandır. Ve duruşu omurgalıdır. Ve yanar söner değildir, fırıldak değildir, ambulansın lambası gibi değildir.
Şahsiyetli insan.
Duruşu belli. Ona istediğiniz yerden yaklaşabilirsiniz, problem olmaz. Ve anlaşabilirsiniz böyle insanlarla.
Rüzgarda eğilmiyor.
Rüzgarda eğilmiyor.
Evet.
Böyle değilse nereden yaklaşacağınızı bilemezsiniz. Nereden tutacağınızı bilemezsiniz. Nasıl muamele yapacaksınız? Çünkü münafık adam. İşte Karun fakirlik yaşamış. Ve alim. Yani bu diyor ki utituhu ala ilmin. Ben ilme sahip, özel bir ilme sahibim. Ondan dolayı bana verildi. Ne o? Simya ilmi.
Simya ilmi kendisine verilmiş.
Yani bakırı altın yapan ilim. Bunu da Hazreti Musa öğretmiş.
Evet.
Anladığım kadarıyla ben yoldan çıkmam falan demiş. Ama yoldan çıkmış. Hazineleri o kadar büyük ki hazinesinin kapısını açacak anahtarın ağırlığı o kadar fazla ki 10 kişi taşırdı diyor. Usbe kelimesi geçiyor Kur'an'da.
Evet.
Küçük bir insan topluluğu hazinenin anahtarını taşırdı diyor.
O kadar zengin.
Evet. Ayet mi söyledi? Evet. Dikkat edin. Evet. Hadis falan değil.
Evet.
Bir grup anahtarı taşırdı diyor. Anahtarı 10 kişilik bir grup tarafından taşınacak bir hazinenin kapısı o kadar büyükse hazinenin, hazine dairesinin büyüklüğü ne kadar olur onu siz düşünün. O kadar büyük bir hazinesi var.
Evet.
Tabii zekatını vermiyor, fakirleri düşünmüyor, kibirleniyor, gururlanıyor, şeklini değiştiriyor. Ve eski halini kaybediyor. İşte burada ifade edildiği gibi, az önce sizin ifade ettiğiniz gibi, şımarık zenginlik sergiliyor. Bunlar biliyorsun. Her gün gazetelerde, televizyonlarda haber olarak izliyoruz. Spin çekiyorlar. Yani arabaya cadde ortasında bir takla açtırıyorlar falan. İşte arabayı kaydırıyorlar bilmem ne. Efendim 2600 lira ceza. Önemli değil al efendim diyor. Para bol saç savuruyor. İcabında parayı yakıp da onu da civara da yakabiliyor. Olabiliyor böyle şımarık. Orada fakir eziliyor. Onun hakkıdır. Ona 3 kuruş vereyim hiç aklından bile geçmiyor.
Evet.
Şımarmış. Ve şımarıklığını da herkese yansıtıyor. Allah bu gibi zenginleri innallâhe lâ yuhibbul müslifîn, Allah haddini bilmeyen, haddini aşan zenginleri sevmez.
Evet.
İlle kendini bileceksin, haddini bileceksin. Hazreti Musa malının zekatını ver dedi ona. Fakirlerin hakkını ver dedi. Allah sana verdi, sen de ver dedi. Ahsin kema ahsenallahu ileyk. Allah sana verdiği gibi sen de başkalarına ver dedi. Kibirlendi. Hazreti Musa'ya dedi ki, benim malıma göz mü diktin dedi. Bunları ben kendi emeğimle kazandım dedi.
Evet.
Ve cüret gösterdi, küstahlık gösterdi. Malı onu şımarttı. Varlığına güvendi. Kendini benlik duygusu kapladı. Megalomanya girdaplarına sürüklendi. Kendisini hayaller aleminde, gerçeklik olmayan bir dünyada, yanlış girdaplar arasında, yanlış denizlere, yanlış göllere, yanlış kulvarlara savrulmasına ve travmatik bir psikolojiye doğru sürükledi.
Evet.
Neticede Allahü Teala Hazretleri onu ve sahip olduğu bütün hazineleri yerin dibine geçirdi. Onu da geçirdi, hazinelerin de yerin dibine geçirdi.
Helak oldu ya.
Tabii.
Evet. Yani.
Öylesine ki Karun o kadar da ilerlemiş ki böyle kıskançlıkta veyahut da o edepsizlikte Hazreti Musa'ya verilen, Hazreti Harun'a verilen peygamberlik o dereceleri var. Manevi dereceler. Onlar da benim olsun diye istedi. Ben de peygamber olayım dedi. Ve bu yüzden Hazreti Musa'ya iftira da attı.
Evet.
Hem de namus iftirası attı. Çekememezlikte, hasette çok ileri gitti. O böbürlendi. Kendisini doğru yoldan çıkaran o mal varlığı ile beraber helak oldu gitti. Yok oldu. Tarih sahnesinde şimdi yerinde yeller esiyor, baykuşlar ötüyor. İşte tarih bundan ibaret. Bunlardan ibret alıp bunun tekerrür etmesine fırsat vermemek lazım. Biraz birikimin var, biraz param var. Hadi ben bunun bir kısmını bir fakirlere ihtiyaç olan nasıl verebilirim mi düşünmeye başlayacağız hemen.
Evet.
Bir şey geliyor. Eve pasta geldi. Aldık. İşte falanca bir müessese güzel pasta yapıyor. Eve getirdik. Yiyelim mi? Kızlar mı yesin? Veyahut da beklet. Misafirlerle beraber yeriz. Paylaşalım. Maaşım işte profesörlük maaşı işte ek derslerle beraber 15 bin liraya yaklaştı. Her ay bir 1.000 lira çıksın evimizden.
Evet.
Yok vermeyelim. Vermemenin sende meydana getirici psikolojik tahribatları bildiğin halde vermiyorsun sen. Her aldığımız maaşın biz 1/40'ını mutlaka zekat olarak veriyoruz. Mutlaka. Fakir entelektüel bir insan olarak gözüküyorum dışarıdan.
Estağfurullah.
Dışarıdan şekilli birisi gibi gözüküyoruz. Öyle bir şey değiliz ama.
Estağfurullah.
Aldığım maaşın 1/40'ını fakirlerle paylaşmaya gayret ediyorum. 1.000 mi alıyorum? 25 vereceğim. 50 veriyorum mesela. Aslında 100 vermem lazım. Şu anda bile az. Bunlar gerçekler, hakikatler. Konuştuğumuz zaman dinlenince güzel şeyler konuşuyor diye. Dinleyiciler güzel dinliyor, güzel anlıyor. Tatlı geliyor. Hadi evet. Uygula bakalım deyince profesör dahi olsa uygulamıyor.
Evet.
Yani bilgili bile olsa işin mahiyetini konuşulanın mahiyeti bildiği halde uygulamaktan kaçınıyor.
Evet.
Bilen dahi kaçınıyor. Demek bilmek çok ayrı bir şey, ayrı bir gezegen, Venüs gezegeni. Uygulamak ayrı bir Mars. Onun için boşuna bayanlar Venüs'ten gelir, erkekler Mars'tan gelir diye romanlar var biliyorsunuz.
Evet.
O ayrı bir şey. O bir eril, öbürü dişil. Onun bir gezegeni var. Onun da bir gezegeni var. Bu iki gezegeni birleştirmek lazım. Yani mal varsa vermek lazım.
Evet.
Kıskançlığa kaçmamak lazım. Allah bereketini verir. Gelecek, dağıtacaksın. Gelecek, vereceksin. Eski Allah dostlarından birisi, ya Rabbi bana ver, yapacağım iş şu demiş. Bana verdiğinin her birinin yarısını sana vereceğim, yarısı da bana kalsın demiş. Allah da vermiş bereketi. Takip ediyor. Ne verdiyse Allah ikiye bölüyor. Fakirin hakkını fakire veriyor. Kendi hakkını da kendine alıyor. Daha sonra kendi hakkını da yine hayra kullanıyor.
Evet.
Hiç olmazsa şunu yapabilirsin. Yani 1/40'dan değil 1/40'dan 20'den zekat vermiş oluyor.
Evet, yarısını vermiş oluyor.
Böyle insanlar gelmiş geçmiş. Vereyim. Şimdiki insanlar, modern insan kapitalistik düşünüyor. Alayım, alayım, alayım. Nereden ne kar var? Bana yaklaşıyor. Ben zenginim. Bir şey çıkarabilir miyim diye yaklaşıyor.
Evet.
Bana değil, parama yaklaşıyor. Ve zenginlerin çoğu da bundan dolayı şikayetçi değil mi?
Kesinlikle.
Milli piyango vurdu diyor. İşte 80 milyon para kazandım diyor. Hiç tanımadığım akrabalar çıktı geldi kapıma diyor. Bunu televizyonlardan, gazetelerden ibrete alim olarak okumuyor muyuz? Allah Allah diye şaşırdım diyor. Akraba. Gözlerimi kamaştırdım. Abimin, dayısının, oğlunun, kızının, kocasının, karısının, bilmem nesinin, nesinin, dıdısının, dıdısının 10. göbekten hiç adını duymadığım, ben Hakkari'de oturuyorum, Edirne'den çıkıp geliyor bana diyor. Ya şimdiye kadar neredeydin? Param olunca geldin. Ben akrabanım diye elini uzatıyorsun.
Akrabalar çoğaldı yani. Çoğaldı.
Çoğaldı.
Evet.
Yani insanların değer skalasında kullanmış olduğu ölçüt, kriteryum, yanlış kriteryum. Doğru kriteryum değil.
Evet. Düştüğü zaman da kimse kalmıyor çevresinde.
Yok kimse insan. Kalmıyor. Şimdi evet. Mevlana Hazretleri'nin yani bir ölüm duygusu olsa, ölüm duygusu olsa mesela şu Karun'da ölüm duygusu olsaydı bunu yapmazdı. Nasıl olsa mal geçici ya işte yok. Benim de birkaç tane evim var mesela. Öleceğim. Kalacak geri yani ötesi yok bunun. Yani gitmeyecek ahirete.
Evet.
Yani bunun geçici olduğunu, temporal olduğunu, kalıcı değiliz biz burada. Bu sabitemizle beraber hayat değişkenliğini yaşarsak hayat tatlanır ve güzel, lezzetli olur mu? Olur. Niye biz toparlanıp da başka yerlere de gezip de merkez olan kendi kentliğimize ve kendiliğimize K-E-N-D kent, öz, özümüze dönmüyoruz.
Evet.
Hep çevrede dolaşıyoruz. Ya biraz toparlan. Biraz şöyle kendine gel. Özüne dön. Kendini bil. Kendini bul. Kendin ol. Başkası olma.
Evet.
Hep kendi kendimizi yabancılaştırıyoruz. Kendimiz ötekileştiriyoruz. Ve kendimizle savaş halindeyiz. Ötekileştirmen sana savaş açman demektir. Sensin olmaya çalış. Sen Tosyalısın. Tosyalı olmaya çalışacaksın. Bura Ankara. Ankara seni asimile eder. Ankaralılaşma. Tosyalı kal. Orijin ol.
Evet.
Organik ol. Sade ol. Basit ol. Uçma. Yerde yürü. Yerde izin kalsın. Mevlana evet. Hazretleri bakın diyor ki ey can, ey akıl, ey ruh, ey gönül. Yani insanın bedenine, etine, kemiğine seslenmiyor. Akla da seslenmiyor. Akıl canın, ruhun içinde. Yani aklımız, ruhumuzun bir 30 fonksiyondan bir fonksiyon. Ona da seslenmiyor. Daha büyük bir fonksiyonu, en büyük ruh. Biz ruhtan ibaretiz.
Evet.
Can. Ölünce canlar ölmez. Ölen hayvan şu bedenimiş diyor Yunus Emre Hazretleri. Ey can, ey ruh. Şu aklın var ya, sende akıl özelliği var ya, sendeki şu akıl özelliğini çalıştır. Aklını çalıştır biraz. Aklını başını değiştir. Durmadan ölüm korkusu, ölümden korkuyorsun. Ölüm, ölenler, cenaze durmadan her gün duyuluyor. Televizyondan, medyadan, haberlerden, konudan, komşudan her yerde bir ölüm. Her gün, hiçbir zamanda kurtulamıyoruz. Evet. Ölüm haberi durmadan bir yerlerden birilerinin. Ama bir zaman olacak. Senin de ölüm haberin başkalarına gidecek. Öyle evet. Bir gün gelmeyecek mi? Gelecek.
Gelecek.
Bugün varsın, yarın yoksun. Doğrusu sen ölümden kaçmakla aslında kendinden korkuyorsun.
Evet.
Ölümden korkmak kişinin kendinden korkmaksa. Çünkü ölüm bizim kalbimizin şu noktasında, göğüste şu noktada maddi olmayan, metafizik, transandantal bir black hole, kara delik, noktayı süveyda var burada. Kur'an'ın indiği yerdir orası. Ve zikir çektiğimiz yerdir orası. Yani ölüm bizde var şu anda. Bak elimi göğsüme koydum. Şu anda ben kendi ölümüme dokanıyorum. Tam şurada. Herkesin şurasında. Zikir oraya vurulur. Allah buraya. Kur'an peygamberimize indi. Kafasına mı indi, omuzuna mı, eline mi? Yok. Buraya indi diyor Kur'an-ı Kerim.
Kalbine indi.
Kur'an-ı Kerim buraya indi diyor. Burada bir şey var. Ölüm. Ölümden kaçmak demek bu senin özün aynı zamanda. Ölüm özün. Kendi özünden, kendinden kaçıyorsun. Ölümden korkuyorsun, kendinden korkuyorsun. Sende ölümsüzlük yok bu dünyada. Her şey yok olacak. Kullu men aleyha fan ve yabka vesu rabbike zul celali ve ikram. Her şey yok olacak. Sadece
Allah kalacak.
Allah kalacak. Başka bir şey yok. Ölümlüsün o kadar. Yaşamaya dikkat etmek lazım. Geniş alınlı ve cömert olmak lazım. İyi ahlaklı olmak lazım. Sabırlı olmak lazım. Çekici olmak lazım. Kötüleri görmemek, kötülükleri örtmek lazım. Gizlice terbiye etmek lazım. Utandırmamak lazım. Yumuşak başlı olmak lazım. Affetmek lazım. Merhametli olmak lazım. Bunlar öyle kolay şeyler değil. Evet. Yenil yutulur şeyler değil. Sana hakaret ediliyor. Susuyorsun, boynunu büküyorsun. Yok hakkımdır, ben de karşılık vereceğim. Bir vermeyi ver bakalım, bir de mazlum ol. Bir mazlum rolü oyna bakalım, ne olacak? Hiç onu deneyen yok. Herkes hakkını arıyor. Bir bakalım. Her şeye karşılık vere vere kavga toplumu haline geldik. Bazı küçük şeyleri de görmeyi verelim. Evet, büyük şeylerde tepkimiz olacak da bazı ufak tefek şeyleri de görmezden gelelim.
Evet.
Ama görmez de olmayalım. Görmez olmayı da tavsiye etmem. Korktuğun ölüm, ölümün yüzü değil. Korktuğun ölüm senin çirkin yüzün. Onun için ölümü seven insanların yüzü güzel olur. Senin bu ruhun, canın bir ağaca benzer. Ölüm ise o can ağacının yapraklarıdır. Mevsim kışa giriyor, yaprak dökeceğiz. Ağaç ölmez. Yaprak gidiyor sadece. Baharda açacaksın yine. İyi ise de senden yetişmiş, yeşermiştir. Kötü ise de kötülük ve dikenler senden yetişmiştir. Onun için yetiştirdiğin meyvelere dikkat et ey can diyor.
Evet, Allah razı olsun hocam. Kıymetli dinleyenler, hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Efendim bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.
İrfan Meclisi. Programı hazırlayanlar Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu, Profesör Doktor Vahit Göktaş.